Hukuk Saati.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hukuk Saati TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Kadriye Şenay, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Efendim bu hafta adli yardımı konuşacağız ama hukuki tüm sorularınızı yanıtlayabiliriz. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Ve konuklarımız bizlerle birlikteler değerli dinleyicilerimiz. Avukat Ceylan Tanrıverdi, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Her zamanki gibi Avukat Süleyman Çetin de bizlerle birlikte. Sayın Çetin, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Efendim bu hafta adli yardımı konuşacağız. Konu başlığımızı belirledik. Adli yardımı deyince ne anlamalıyız? Amacı nedir, neleri kapsıyor? Öncelikle sizden başlayalım Süleyman Bey.
Evet, bugün önemli bir konuyu işleyeceğiz gerçekten. Çünkü adalete erişim hakkı, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı her insanın temel haklarından bir tanesi. Hatta çok böyle hukukun ilk tesis edildiği dönemlere, Roma hukukuna, site devletlerinin olduğu döneme gittiğimizde litailer vardır. Litailer yalvarıcılardır aslında. Yani efsaneleşmiş mitolojideki adları litai, yani yalvarıcı anlamında, savunucu anlamına gelir. Ve özellikle de kendilerini savunma imkanından mahrum olanlara destek ve yardımcı olan kişilerdir. Daha sonra bu ilerleyen dönemlerde özellikle filozofların yerine getirdiği bir hal almış. Ve bunlarla ilgili de yaptıkları bu savunma hizmetlerinin karşılığında da bir ücret ödenmezmiş zaten. Çünkü ücret ödemek aşağılamak demektir karşı tarafı ve o nedenle honor denilen, işte şereflendirme, yani sizi bir savunucu savunmuşsa haklarınızı, işte sizin adınıza, sizin söyleyemediklerinizi ya da bilemediklerinizi söyleyip sizi bir suçtan kurtarmışsa veya sizin haklılığınızı ortaya çıkarmışsa ona ücret ödenmezdi. Ancak herkes belli bir bedel vermek isterdi. Buna da honor, şereflendirme, şerefiye denilen bir husus. Şimdi tabii o günden bugüne geldiğimizde günümüzde özellikle gelişmiş ekonomiler ve bununla birlikte gelişmiş adli sistemler, evrensel hukuk kurallarının uygulayan ülkelerde insanların adalete erişimden uzak kalmaması için, haklarını savunmakta aciz hale düşmemesi için bir sistem ortaya çıkarılmış. İşte bugün adli yardım dediğimiz ekonomik sebeplerle ya da harçları, işte yasal giderleri ödeyemediği için veya bir takım sebeplerden dolayı adalete erişim ve ulaşım hakkında mahrum kalabilecek insanların haklarının zayi olmaması için adli yardım dediğimiz sistem getirilmiş. Bugün tam da bu konuda çok uzun yıllardır emek sarf eden, kendisi genç ama bu alandaki birikimi yüksek olan avukat arkadaşımız Ceylan Tanrıverdi'yi ağırlıyoruz. Öncelikle kıymetli bilgilerini bizimle paylaşacağı için şimdiden dinleyicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Sevgili Ceylan, istersen öncelikle nedir bu adli yardım dediğimizde dinleyicilerimiz ne anlamalı ve amacı nedir?
Tabii hemen hızlı bir şekilde dayanaklarından da söz ederek konuya girelim ama önce beni davet ettiğiniz için ve takdiminiz için ben de hem sevgilerimi hem de saygılarımı ayrıca sunmak isterim. Adli yardımın dayanağının ne olduğunu yasal olarak aktaracağım hemen. En büyük dayanağımız elbette Avukatlık Kanunu. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve hemen akabinde Barolar Birliği'nin Adli Yardım Yönetmeliği ve yine uygulayıcıların, biz avukatların çalışmalarını düzenleyen Ankara Barosu'na ait Adli Yardım Yönergesi. Adli Yardım Hizmeti'nin amacı aslında sizin anlattığınız süreçlerden de gelerek evrensel boyutta baktığımızda tek. O da şu ki, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılayamayacak olan kişilerin hak arama özgürlüğünden yoksun kalmaması adına ve aynı zamanda haklarını arayan taraflar arasında eşitliği sağlayabilmek adına bu insanların avukatlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak. Amaç bu. Dolayısıyla bu amacı şimdi devamında geleceğiz. Bu amacı sağlarken vatandaşlarımızın bilmesi gereken hususlar neler? Nerelere başvurmaları gerektiği konusunda evet, bu hususları da açıklık getireceğiz.
Evet, çok teşekkürler. Demek ki dinleyicilerimiz aslında bir tekrar olmak üzere. Bu tür adalete ulaşım konusunda ya da hakların savunması konusunda ya da davalara ve mahkemelere başvurmaları konusunda ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan insanların bu hak arama özgürlüğünde mahrum kalmaması için düzenlenmiş ve Avukatlık Kanunu'nda yer alan bir husus, yönergelerle, yönetmeliklerle de belirlenmiş. Peki kimlere başvuracak, nereye, nasıl yapılacak bu başvurular? Bunun bir açılımını yapabilir misin?
Tabii, aslında her ilin barosunun bulunduğu yerde bir adli yardım merkezinin bulunması hususu Barolar Birliği'nin Adli Yardım Yönetmeliği'nde ayrıca belirtilmiş. Ama biz Ankara genelinde konuşursak, Ankara ili için Ankara'nın en eski, şu anda biraz adliyelerimiz bölünmüş durumda biliyorsunuz ama eski adliyemiz Sığ Adliyesi'nde bulunan büyük adliyemizin içerisinde bir adli yardım merkezimiz var. Yine Sincan bölgesinde bulunan Batı Adliyesi olarak nitelendirdiğimiz adliyenin içerisinde de bir adli yardım merkezimiz var. Ve yine Yeni Mahalle Belediyesi'nin içerisinde bir adli yardım merkezimiz var. Vatandaşlarımız bu üç merkezden kendilerine yakın olan hangisi ise oraya doğrudan giderek kendilerinden istediğimiz belgeler var. Birazdan onlara da değineceğiz. O belgelerle birlikte bu merkezlere giderek orada saat 9'dan akşam 5'e kadar nöbet tutan avukat meslektaşlarımla görüşerek
hafta içi her gün
evet, taleplerini iletirlerse bu meslektaşlarım da o talepleri değerlendirerek kendilerine uygun atamaları gerçekleştirmekte.
Evet, şimdi tabii Türkiye'de nerelere başvuracaklarını söyledik ama bir de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da var.
Evet.
Şimdi onlar da eğer böyle bir durumda adli yardım hizmetinden yararlanmak isterlerse ne yapmalılar, nasıl davranmalılar, nereye başvurmalılar? Bir de istersen bu konuda bir başvuru merkezleriyle ilgili nedir, ne değildir, ona bir bakalım.
Şimdi yabancı ülkede yaşayan vatandaşlarımız için Türklerin en yoğun olduğu bölgeler Almanya ve Fransa. Aslında vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeler. Buralarda da ayrıca adli yardım hizmeti verilmekte. Yine adli yardım hizmeti verilirken kişilerin aslında hangi ülke uyruğuna tabi oldukları da ayrı bir değerlendirme konusu. Fakat ülkemizin yapmış olduğu uluslararası sözleşmelerle, Almanya'nın da Fransa'nın da taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle adli yardım hizmeti bu ülkelerde de Türk vatandaşlarına verilmekte. Bunun için adli yardım hizmetinin değişik formları mevcut yurt dışında. Yaptığım araştırma sonucunda bunları gördüm. Örneğin Almanya'da adli yardım mahkemeler kanalıyla değerlendirilen bir husus. Yani ekonomik gücü olmayan vatandaşlarımız, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız için konuşuyorum. Ekonomik gücü olmadığını, varsa haklarında açılmış bir dava sırasında mahkemeye bildirmeleri halinde kendilerine bir adli yardım hizmeti ayrıca verilebilmekte. Yine konsolosluklara giderek, yabancı ülkedeki konsolosluklara giderek orada da hukuki danışmanlık hizmetlerini alabilmekteler.
Evet, yani kendi Türk konsolosluklarımıza gittiklerinde eğer bulundukları ülkeden yardım alamıyorlarsa bu o ülkedeki konsolosluklarımız vasıtasıyla bu adli yardım talebinde bulunarak yararlanma imkanları olacak. Peki şimdi belki ileride onlar için de ne tür evraklar veya neler gerekire bakarız ama
tabii.
Şimdi başvuru için acaba ne yapmamız gerekir? Yani adli yardım talebine bundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız nasıl yapacaklar? İşte bir evrak gerekiyor mu başvuru için? Bunun dışında ayrıca nereye başvuracaklar? Bunları da bir istersen dinleyicilerimize bir aktaralım.
Tabii. Daha önce belirtmiş olduğum üzere hem Sığ Adliyesi, hem Batı Adliyesi, hem de Yeni Mahalle Belediyesi'nin içinde bulunan adli yardım merkezlerine giderek öncelikle bu merkezlerde hangi belgelerin getirilmesi gerektiğini öğrenebilirler. Ama biz burada daha pratik olsun, sunum da yararlı olsun diye ben tek tek hangi belgelerin olduğunu burada da yine sıralayacağım. Amaç şu, asıl amacı aktarabilmek lazım. Başlangıçta da sözünü ettiğim gibi yasal dayanak olarak dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada amaçlanan husus şu ki ekonomik yararın bulunmaması. Kişilerin adli yardım hizmetinden faydalanabilmesi için bizim de adli yardım kurulu olarak değerlendirdiğimiz çok önemli iki husus. Birisi gerçekten bir ekonomik yarar var mı yok mu bunu tespit etmek. İkincisi adli yardım hizmetinin dayanağı olan hukuki iş ve işlemlerde hukuka uygunluk var mı yok mu bunu tespit etmek. Bu iki unsuru tespit etmek çok mühim. Bu iki unsuru tespit ederken de belgelerle ancak tespit
lazım.
Evet, edebilmek mümkün. Bunun için de istediğimiz belgelerin başında fakirlik il muhabiri ile ikametgah il muhabiri gelmekte. Bu iki belgede talepçilerimiz, biz talepçi olarak adlandırırız adli yardıma gelip başvuran kişileri. Talepçilerimiz bu iki belgeyi de muhtardan alabilirler. Yine getirmeleri gereken bir diğer belge nüfus cüzdanlarının örnekleri. İkamet ettikleri bölgede bulunan tapu sicil müdürlüğünden adlarına bir tapu kaydının olup olmadığını gösteren bir belge. Kirada oturuyorlarsa, gayrimenkulleri kendilerine ait değilse oturdukları evin kira kontratını istiyoruz. Bir örneğini istiyoruz. Yine çalışıyorlarsa talepçilerimiz maaş bordrolarını, çalışmıyorlarsa da çalışmadıklarını görebileceğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak bir takım belgeleri istiyoruz. Yine eğer bir dava açılmışsa hakkında bu davaya ilişkin eline geçen herhangi bir belge söz konusuysa davanın içeriğini görüp de hukuki yararının olup olmadığını değerlendirebilmek için bu belgeyi de istiyoruz. Sözünü ettiğim belgelerden fakirlik il muhabiri, ikamet il muhabiri ve SGK'dan alınan yazı ile tapu belgesinin asıl evraklar olması zorunlu. Diğer istediğimiz evrakların fotokopi evrakları olması bizim için yeterli. Bu belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp gelen talepçinin talebini alıyoruz. Örneğin, somut bir örnek verirsek belki daha kolay anlaşılır. Eşinden boşanmak isteyen bir kadın olduğunu düşünelim talepçinin. Talepçimiz bize bu evrakları getirdiğinde Ankara'da 3 merkezden söz ettim. Bu 3 merkezden birinde bulunan avukat arkadaşımız kendisinin hukuki olarak yapmak istediği işlemi öğrendikten sonra dosyasını oluşturmakta. Ve oluşturulan dosyasında ekonomik yarar mevcutsa, yani gerçekten vatandaş ekonomik imkanlarıyla avukat tutup kendisini savunamayacak durumdaysa, hukuki yararı da mevcutsa, davası herhangi bir şekilde bir zaman aşımına uğramamışsa, mevcut görülen bir dava söz konusu olacaksa ya da açılmasında hukuki yarar bulunan bir dava olacaksa avukat ataması gerçekleştiriliyor.
Şimdi anladığım kadarıyla sadece adli yardım büroları aracılığıyla adli yardım talep edilebilir değil mi?
Kesinlikle
bağımsız öyle. Büroları, avukatlık bürolarına başvurmak mümkün değil
mümkün
bu konuda
değil mi? Tabii.
Bir de Ceylan Ankara'da başvuru merkezlerini söyledi ama Türkiye Barolar Birliği adli yardım yönetmeliği gereğince Türkiye'de baroların bulunduğu her yerde bu adli yardım müessesesiyle ilgili başvurular alınabilir. Bu baroların bulunduğu merkezlere de yine Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız kendi ilindeki barolara başvurarak adli yardım hizmetlerinden yararlanabilirler.
Evet. Saatimiz 14.20 oldu. Kısa bir ara verelim söyleşimize. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, adli yardımı konuşuyoruz. Konuklarımız avukat Ceylan Tanrıverdi, avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteler. Sorularınızı da bekliyoruz. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Adli yardım dedik, amacından, kapsamından söz ettik, büroları da konuştuk. Şimdi sıra geldi yargılama harç ve giderleriyle avukatlık ücretinin nasıl karşılanmasına.
İsterseniz önce bunu şey yapalım ama bu adli yardım süreci bir nasıl işleyecek? Yani
mahkeme
talebi,
süreci mi?
Evet, yani adli yardım talebi alındı, ondan sonra ne yapacağız? Yani mesela her adli yardım talebinde bulunanın adli yardımını mesela karşılayacak mıyız? Değil mi? Veya bu adli yardım talebi alındıktan sonraki süreçler nasıl işleyecek? Ondan sonra da İpek Hanım'ın sorduğu
ücrete
gibi
gelelim.
Bu ücreti tamam. Kim, nasıl, ne şekilde ödeyeceğiz?
Karşılıyor. Peki, evet. Hemen başlayalım o zaman. Adli yardım talebinin az önce nasıl alındığını anlattım. Şimdi bu talep alındıktan sonra orada talebi alan avukat arkadaşımız da son derece deneyimli bir avukat arkadaşımız olduğu için değerlendirmeyi anında yapıyor. Hukuki yararın önce ekonomik yarara bakıyor tabii. Sonra hukuki yararın varlığını tespit ettikten sonra otomatik bir sistemimiz var. Ve bir puan sistemine göre çalışıyor. Ve sırası gelen meslektaş kimse, sistem otomatik olarak onu görevlendiriyor. Ve sıradaki arkadaşımıza, meslektaşımıza o görevlendirme gidiyor. Bu normal süreç eğer ekonomik yarar ve hukuki yarar mevcutsa. Diyelim ki ekonomik yarar mevcut değil. Fakat o anda meslektaşımız da böyle bir tespit yapmakta güçlük çekiyor. Var ya da yok konusunda bir tereddütü var. O takdirde her hafta Cuma günü Ankara Barosu Adli Yardım Kurul üyelerinin bulunduğu bir toplantıda husus değerlendiriliyor. Hali hazırda 140 kişilik çok iyi bir ekipten oluşan bir kurul bu. Son derece deneyimli avukatlardan oluşan bir kurul. Değerlendirmeyi yapıyoruz. Ona rağmen ekonomik yararın varlığı kabul edilip hukuki yararda var deniyorsa görevlendirme yine veriliyor. Fakat bunların ikisinin bir arada olması lazım. Bunlardan birisinin olmaması halinde görevlendirme yapılamıyor. Görevlendirmenin yapılamadığı da talepçiye bildiriliyor. Şimdi gelelim ücretlendirme kısmının ve talepçiye avukatı da atadık. Şimdi talepçi avukatla nasıl görüşecek? Ücretlendirme kısmı nasıl olacak? Talepçiye avukat atandıktan sonra, sistemsel otomatik olarak avukat atandıktan sonra avukatın iletişim bilgileri ve ismi talepçinin bize bildirmiş olduğu talep alınırken belgelerle de sunarak bize bildirmiş olduğu adresine tebligat çıkartılarak bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra talepçinin avukatıyla iletişime geçmesini istiyoruz. Ve talepçi orada ismi yazan, iletişim bilgileri yazan, telefon numaraları da dahil avukat meslektaşımızla iletişime geçiyor. Ve davası için yine aynı örnek üzerinden devam edelim. Boşanma davası için gelen kadın örneği üzerinden davası için vekaletnamesini çıkararak meslektaşımıza bırakıyor. Bundan sonraki süreçte meslektaşımız eğer yargılama giderlerini harç gibi bazı bizim pul masraflarımız olur, küçük tebligat masraflarımız olur. Bu masrafları karşılayabilecekse bu masrafları talepçiden alıyoruz. Ve talepçiden aldığımız bu masraflarla davasını açıyoruz. Fakat hiçbir şekilde avukatlık ücretini talepçiden istemiyoruz ve talep etmiyoruz. Avukatlık ücreti bizlere, Ankara Barosu avukatlarına ve diğer baro avukatlarına Adalet Bakanlığı'nın Barolar Birliği'ne yapmış olduğu ödenek üzerinden avukatların da işlerine ilişkin kestikleri makbuzlar üzerinden avukatlara ödeniyor. Burada evet. Başka bir soru var mı?
Şöyle olabilir. Bir de belki özellikle bu yine Barolar Birliği yönetmeliğine gideceğim. Orada 6A maddesinde bir düzenleme var. Diyor ki eğer adli yardım sisteminde talepçinin kabulü halinde yani adli yardımda bulunulması kabul ediliyorsa o takdirde bu sürecin sonunda bir hukuki yarar yani bahsetmiş olduğumuz ekonomik yararın elde edilebilmesi halinde bu durumda bu elde edilecek maddi yararın %5'ini baraya ödeyeceğine dair bir taahhütname imzalatılıyormuş. 6A maddesi öyle diyor daha doğrusu. Burada da en azından barolar bu ödenekleri yaparken, avukatları görevlendirirken ve bu sistemi kurarken bir gider yapıyor, bir faaliyette bulunuyor. Böylece bu taahhütname ile birlikte elde edilecek yararın %5'inin baroya bırakılabileceği yönünde bir şey var, taahhütname var. Bunu da imzalamaları gerekiyor. Bir de her talepçinin talebi kabul edilir mi diye sormuştuk. Her talepçinin talebi kabul edilmek zorunda değildir. Dediği gibi Ceylan'ın işte tecrübeli avukat arkadaşlarımız zaten o anda hem hukuki yarar hem ekonomik yarar bunların ikisinin birlikte varlığı aranıyor zaten. Birinin eksik olması halinde talepçinin talebi reddediliyor. İşte böyle bir red durumunda talepçilerin 15 günlük itiraz süreleri var. 15 gün içinde bağlı bulundukları hangi barodan yardım istiyorlarsa örneğin talepçi Ankara Barosu'ndan Adli Yardım Kurulu'ndan talepte bulunmuş olmasına rağmen bu talebi uygun görülmemişse yani örneğin işte sunmuş olduğu belgelerden gelirleriyle bu giderleri karşılama imkanının olduğu eğer ortaya çıkmış ise o kişinin bu talebi reddediliyor. Ancak bu kişi ısrarcı ise kendisine bu red kararını tebliğinden itibaren ya da bildiriminden itibaren 15 gün içinde Ankara Barosu Başkanlığı'na, yönetim kuruluna veya bağlı bulundukları baroların yönetim kurullarına itiraz ederek talepte bulunma hakları var. Yani ısrarcı olabilirler. Adli yardım kurullarının ilk red kararı kesin karar değildir. Ancak daha sonra baro yönetiminin vermiş olduğu bu karar kesin nitelik taşıyor ve bu talepçinin de yararlanma hakkı bulunmuyor. Peki bu adli yardımdan şimdi çok sıkça ülkemize gelen işte mülteciler var. Onların işte işledikleri bir takım suçlar ortaya çıkabiliyor veya haksızlıklara maruz kalabiliyor. Dolandırılıyorlar. Elinde biraz parasıyla gelip burada yatırım yapmak isteyen ya da iş kurmak isteyenler dolandırılıyor. Ve elinde beş parasız kalıyor. Bu adli yardım süreçlerindeki bu taleplerden sadece Türk vatandaşları mı yararlanabilir? Yoksa Türk vatandaşlarının dışında da bu adli yardım hizmetlerinden yararlanma imkanları var mı? İstersen biraz da bu konuya değinelim.
Hemen değinelim ama hemen buna gelmeden evvel şu fon payı kesintisiyle ilgili %5'lik. Küçük bir bilgi vermek istiyorum. O fon payı kesintisi aslında maddi kazanımlara yönelik elbette ama örneğin bir boşanma davası ile birlikte bir nafaka alacağı da talep ediliyor. bu nafakalardan asla ve asla bu fon payı kesintisi yapılmıyor.
Tabii
benim az önce anlattığım süreç aslında normal ve çoğunlukta olan süreç ama bu rakamlara neredeyse yarısına kadar ulaşmış şöyle de bir durumumuz söz konusu. Şimdiki konuyla da bağlantılı olduğu için hemen araya girdim. Bizim vekaletname ücretlerini dahi karşılayamayacak vatandaşlarımız var. Dolayısıyla biz bu vatandaşlarımıza da bu adli yardım hizmetini sunarken noterden bir vekaletname evrakı çıkarmak durumundayız. Kendilerinin karşılayamayacağını anladığımız takdirde işte Barolar Birliği'nin bizlere vermiş olduğu, barolara dağıttığı ödeneklerden bu vekaletname ücretlerini ve yargılama giderlerini karşılamak durumunda kaldıklarımız oluyor. Dolayısıyla oradaki fonlar genellikle bu yargılama giderlerinde kullanılıyor. Şimdi sadece Türk vatandaşlarına mı veriliyor sorusuna gelelim. Elbette ki hayır. Malum olduğunuz süreci biliyorsunuz. Bir mülteci nüfusuna da hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla yine kanunlarımızda da belirtildiği üzere 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu'nda da belirtildiği üzere biz mültecilere de adli yardım hizmetini sunuyoruz. Dolayısıyla en çok ekonomik problemi de aslında orada yaşıyoruz. Kurullar ve ödenekleri bağlamında konuşmak gerekirse. Çünkü gerçekten hiçbir şekilde kendilerinin temel ihtiyaçlarını dahi giderebilecek durumda olmayan insanlardan notere gidip bir vekaletname ücretini karşılamasını beklemek çok zor. Kaldı ki Türk vatandaşların notere gidip bir vekaletname çıkarmaları yaklaşık 80 lirayla 90 lira arasında değişirken bir yabancının notere gidip vekaletname çıkarmasının bedeli 400 lirayla 600 lira arasında değişmekte. Çünkü orada bilirkişi ücreti de devreye girmekte, tercüman ücreti, bilirkişi dediğim tercüman ve bu tespitler yapılmakta. Dolayısıyla masraflar çok daha fazla artmakta. Adli yardıma son zamanlarda çok büyük bir yük teşkil etmekte. Mültecilere yapılan görevlendirmeler ancak elbette ki hiçbir haksızlığı ya da hukuksuzluğu duyup da bilip de kayıtsız kalmak gibi bir durumumuz söz konusu olmadığından biz elimizden geldiğince onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani sadece Türklere değil. Evet, evet.
Peki bütün davalarda adli yardım alınabilir mi, talep edilebilir mi?
Adli yardımın konusu genellikle ayırıyoruz biz. Hukuk olmak zorunda. Hukuku da biz içinde, hukuk olmak zorunda deyince şimdi çok genel bir kavram gibi geldi değil mi? Anlayabiliyorum.
Konuştuğumuz her şey hukuk.
Her şey hukuk diye düşünüyorum. Evet. Ama biz ceza hukukunu ve bir diğer taraftan genel hukuku ayırıyoruz. Ceza hukukunun içine girmeyen davalar, aile mahkemesindeki davalar, gayrimenkul davaları olabilir, aklıma gelen iş davaları olabilir. Genel olarak cezadan ayrılan tüm hukuki konularda, iş ve işlemlerde adli yardım görev alanını sokuyor ve bir avukat ataması gerçekleştiriyoruz.
Evet. İstersen bir de bu uluslararası sözleşmeler var. Birazcık da ondan bu adli yardıma iletişim, ulaşma ile ilgili adli yardım taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin evet. Avrupa Sözleşmesi var. Bu ek protokolü de zaten Türkiye'de bunu imzaladı ve uygun buldu. Bu uygulama çerçevesinde özellikle Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri dediğimiz işte Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İsviçre, Norveç, Sırbistan, Yunanistan, Makedonya, Polonya gibi toplam yaklaşık 50'ye yakın ülkede hiçbir çekince ileri sürülmeden bu hukuki yardım taleplerinin karşılanması ve yargı yetkisine girilen hukuki, ticari ve idari konularda da adli yardım taleplerinin karşılanması makul karşılanmış ve bu taraf ülkelerde bunu kabul etmiş. Yani bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da aynı zamanda adli yardım, bu Avrupa Birliği Sözleşmesi gereğince, adli yardıma ilişkin sözleşme gereğince bu ülkede yaşayan vatandaşlar da, Türk vatandaşlar da, o ülkenin vatandaşlığını kazanmış olsalar da o ülkenin hukuk sistemine göre bu adli yardım sisteminden yararlanması mümkün olabilecek. Peki özellikle yabancı ülkede yaşayan vatandaşlarımız için başka ekleyeceğim bir şey var mı bizi dinleyen vatandaşlarla ilgili?
Tabii biz Türkiye'de yaşayan vatandaşlarla ilgili hangi belgelerin istendiğini tek tek belirttik. Bu belgeler bazen bulunan barodan baroya göre de değişiyor ama genel olarak tespit yaparken istenilen şey şu: hem ekonomik tespiti değerlendirebilmek hem de hukuki tespiti değerlendirebilmek. Bu hukukun, adli yardım hizmetinin özü. Dünyada nereye giderseniz gidin, hangi ülkede olursanız olun, adli yardım hizmetinin Süleyman Bey'in belirttiği sözleşme çerçevesinde verilebilmesi için ekonomik yarar kriterinin tespiti şart. Dolayısıyla ben birçok evraktan söz ettim ama tabii mesela Almanya için hemen belirtelim. Adli yardım, daha önce de söylediğim gibi, Almanya'da mahkemeler tarafından değerlendirilen bir husus ve bu değerlendirme yapılırken bazı kriterlere bakılıyor. Önce dava açma ve savunma sırasında açılan davanın kazanılabilirliği tespit ediliyor. İşte biz bunu aslında hukuki yarar dediğimiz konu bu. Dava açıldığı zaman kazanılabilir mi, kazanılamaz mı? Mevcut bir hukuki yarar var mıdır, yok mudur?
Yani bu davayı açtığımızda kazanma ihtimalimiz var ise hukuki yararın varlığından söz ediyoruz. Ama kazanılamayacak nitelikte bir dava ise veya haksız bir talebi içeriyorsa doğrudan doğruya bu adli yardım süreçlerinden yararlanamayacak demektir. Evet.
Aynen öyle. Davanın kasti zarar düşüncesiyle açılması. Yani bile bile karşı taraftakine kötü niyetli olarak zarar vermeyi amaçlıyorsa, böyle bir amaç söz konusuysa yine adli yardım hizmetinden yararlandırma imkanımız yok diyor Almanya.
Yani biz ona üzüm yemek değil bağcıyı dövmek diyoruz ya, amacı hani amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmekse Alman hukukuna göre de dur kardeşim diyorlar, sana biz böyle bir dava açmakta yardımcı olamayız diyorlar.
Evet, bu yargı sistemini kötüye kullanmaya hiçbir şekilde izin vermemeye çalışıyorlar. Ve yine elbette ki en büyük koşul ekonomik güce sahip olmamak. Kişilerin ekonomik gücünün varlığı değerlendiriliyor. Onlar bu tespiti yaparken biraz inceledim. Bizdeki gibi tabii belgeleri istiyorlar. Tek fark, dediğim gibi, bizde bunu görevin barolar tarafından kurulan merkezlere bırakılmış olması. Orada tamamen mahkemeye bırakılarak işletilen bir süreç var. Ama hemen hemen istenilen belgeler aynı belgeler. Fransa'daki sistemi incelerken bir şeyle karşılaştım. Mesela onlar bir ekonomik yarar tespitinde bir rakam belirlemişler. 936 euronun altındaki gelire sahip olan vatandaşlarını dar gelirli olarak kabul etmişler ve bu vatandaşlara doğrudan adli yardım hizmeti verilmesini uygun görmüşler. Biz böyle bir tespitimiz yok. Biz de her duruma göre şartlar ve koşullar, ekonomik yapı değişebiliyor. Çünkü bir ailenin standart 4 kişiden oluştuğunu söylemek mümkün olmaz. O ailede çalışanların olup olmadığı, oturdukları evin kira olup olmadığı, hatta aileye mensup üyelerin yaş ortalamaları ve eğitimleri bile bizim ekonomik kriterimizi etkilemekte.
Ülkelere göre farklı belgeler talep edilebiliyor ama benzer yanları da oldukça fazla.
Kesinlikle. Geçenlerde özellikle Hollanda'dan bir vatandaşımız, Hollanda vatandaşlığını kazanmış ama Türk vatandaşı. Şimdi burada miras yoluyla annesinden bir gayrimenkul kalmış. Şimdi gayrimenkul de kiraya vermek istiyor ancak Hollanda'dan, Hollanda devletinden yardım alıyor, işsizlik yardım alıyor. Şimdi buraya geldiğinde Hollanda mevzuatıyla karşılaştırıldığında bu taşınmazın kiraya verilmesi halinde kira geliri elde edilmesi durumunda Hollanda hükümeti doğrudan doğruya bu adli yardımı veya işte diğer işsizlik parasını kesebiliyor. Bu konuda da özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da hukuk saatinin sonuna geldik. Adli yardım konusunu konuştuk konuklarımızla birlikte. Avukat Ceylan Tanrıverdi, Avukat Süleyman Çetin'di konuklarımız. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Kadriye Şenay'dı, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Hukuk Saati.